Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi daima üzerinize olsun. Kıyamette de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun bizlere tebliğ ettiği yüce kitap Kur'an-ı Kerim'in şefaati bizlerin üzerine olsun efendim. Bir İrfan Mektebi programında yine bugün Rabbimizin yüce kelamı Kur'an-ı Kerim'i konuşacağız. Çünkü Kur'an bize yüce Rabbimizin en büyük ikramı. Büyük Veli Allah dostu Muhyiddin Arabi Kudüs-i Sürru Hazretleri buyururlar. Kur'an her an kendisini okuyanların kalplerine nüzul halindedir. Dolayısıyla Kur'an'la buluşan insan gerçekten sanki vahyi alıyormuş gibi yüce Rabbimizden o vahiy iklimiyle buluşur. Şüphesiz bu dinin ana esası Kur'an-ı Kerim'dir ve iyi bir mümin olmak isteyen, Hakk'a Allah'ın istediği şekilde yürümek isteyen insanın elbette ki tutunacağı birinci dal Kur'an-ı Kerim'dir. Ve o Kur'an-ı Kerim'i bizlere anlatan, şerh eden, tefsir eden ve canlı bir örnek olarak yaşayan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için de tasavvufi hayat dediğimiz manevi gelişmenin de iki ana kaynağı yine Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'dir. Kur'an yolundan gitmeyen, Sünnet-i Seniyye yolundan gitmeyen hiçbir yol insanı yüce Rabb'e ulaştırıcı bir yol değildir. Bu bakımdan Kur'an'la ilgili bir müminin anlayışı, takip edeceği yol ne olmalıdır? Onun üzerinde her mümin derin derin düşünmeli ve daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'in insana gösterdiği ana çizgiden, o sırat-ı müstakimden ayrılmamaya, ana yolculuğunu o istikamette geliştirmeye gayretli olmalıdır. Kur'an-ı Kerim ilmi olarak şöyle tarif ediliyor. Kur'an, Yüce Allah'ın Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme 23 senelik bir müddette indirdiği, Fatiha ile başlayan, Nas suresi ile biten ve bize kadar da hiçbir değişikliğe uğramadan kıyamete kadar da yine ilahi bir koruma altında hiçbir tahrifata uğramadan kalacak olan ilahi bir kitap. Bu yönüyle de Kur'an, insanlık tarihinin en büyük mucizesi. Çünkü diğer peygamberlerin mucizeleri daha çok maddi mucizeler ve kendi zamanlarında yaşanmış, görülmüş, gitmiş. Evet, biz yine Kur'an'ın bize beyanıyla Musa aleyhisselam'a verilen mucizeleri, İsa aleyhisselam'a verilen mucizeyi, Salih aleyhisselam'a verilen mucizeyi, diğer peygamberlere verilen mucizeleri yine Kur'an bize beyan ettiği için inanıyoruz. Ama biz o mucizeleri görmedik, yaşamadık veya o peygamberlerden sonra gelen nesiller o mucizeleri görmediler, yaşamadılar. Ama Kur'an bütün çağların mucizesi ve bütün çağlardaki insanlar Kur'an'ın nasıl bir mucize olduğunu görmüş oluyorlar. Bir kere Kur'an-ı Kerim öncelikle kendini tarif ediyor. İlk ayetlerde başlayan ذَٰلِكَ الْكِتَابْ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًا لِلْمُتَّقِينَ. Bu kitap Allah katından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur ve gerçekten Allah'a karşı sorumluluk bilincinde, şuurunda olan insanları da en güzele taşıyacak, hidayete götürecek bir kitaptır. Demek ki Kur'an-ı Kerim kendi ifadesiyle, Rabbimizin yüce ifadesiyle bir hidayet kaynağıdır. İnsanı en güzele, dünya hayatında en güzele götürecek, en güzel kalbi kıvama, en güzel davranışa, en güzel yaşayışa ve en mutlu bir huzura insanı taşıyacak Rabbin bir ikramıdır. Ahirette de yine insana en güzellikleri vaat eden, büyük mutlulukları vaat eden ilahi bir kitaptır. İsra suresinin 9. ayetinde de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyorlar. İnne hâzel Kur'an yehdi lilletî hiye akvem. Şüphesiz şu Kur'an insanları yolun en güzeline, en sağlamına, en düzgün olanına ulaştırır. Dünya hayatında böyle bir ulaştırma vazifesi olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in, ahiret içinse müminleri ve bu imanın üzerine en güzel amelleri yapan insanları çok büyük bir ecirle müjdeler. Demek ki Kur'an, aziz dinleyenlerim, bizim bir dünyamızı tanzim ediyor, bir de bize ukbanın yani ahiretin müjdelerini veriyor. Tabii inzarlarını da veriyor. Dünyada insan inanacak, bu imanın üzerine salih amel dediğimiz, Hakk'ın razı olduğu, Hak katından makbul olan güzel işler yapacak ve bunun sonunda da yine Kur'an'ın beyanıyla Yüce Rabbin ukba dediğimiz öte alemde, ahiret alemindeki güzelliklerine ulaşacak. Bunların hepsini bize işte Kur'an-ı Kerim müjdeliyor. Dünyada nasıl bir hayat yaşayacağız? Ahirette de neyle karşılaşacağız? Bunu bize Rabbimiz Kur'an vasıtasıyla bildiriyor. Peki öyleyse Kur'an'da ne var ki insan bunları bilecek ve buna göre bir hayat tanzim edecek, ukbada da büyük devlete, ebedi mutluluklara ulaşacak. Önce Kur'an bize inanç esasları noktasında yol gösteriyor. Yani inanç değerlerimiz ne olacaktır? Neye nasıl inanacağız? İşte bu noktada Kur'an'ın üzerinde en çok yoğunlaştığı, Kur'an-ı Kerim'in teksif olduğu husus tevhid inancı. Ve Kur'an-ı Kerim'de tevhidin zıttı olarak insanın kaçınması gereken en başta gelen husus da şirk. Yani yüce yaratıcını kendi zatının bildirdiği sıfatlarla tanımak, zatına layık olan sıfatlarla bilmek ve inanmak, Rabbin kendi zatına yaklaştırmadığı, kendi zatı için hiçbir şekilde kabul etmediği noksanlıklardan ve ortaklıklardan Yüce Rabbi tenzih etmek. Biz buna tevhid inancı diyoruz kısaca. Dolayısıyla Kur'an bize tevhidin kapısını açıyor, nübüvvetin hakikatını bildiriyor ve özellikle de ahiret noktasında bize doğru bilgileri veriyor. Çünkü ahiret alemini biz şu dünyadan görmüyoruz. Dolayısıyla o noktada bize doğru bilgiyi sadece Kur'an verir. Biz ahirete de Kur'an-ı Kerim bize nasıl bildiriyorsa ahiret hayatını o şekilde inanmış oluyoruz. Bu inanç esaslarının üzerine Yüce Rabbimiz bize ibadetleri nasıl yapacağımızı, kulluğumuzu nasıl ifa edeceğimizi bildiriyor. Ve bu ibadetlerin asılları Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Fakat bunun hayata nasıl uygulandığını ise bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem göstermiş oluyorlar. Namaz 5 vakit ama bu 5 vakit namazın nasıl kılınacağı, hangi tertiple kılınacağı, orucun ne zaman başlayıp ne zaman biteceği, oruç noktasında insanların nelere dikkat edeceği, zekatsa bunların miktarları, nelerden zekatın gerektiği, nasıl uygulanacağı, infakın nasıl yapılacağı, cihadın nasıl yapılacağı, bütün bunlarda ise Kur'an-ı Kerim bizlere ana kelimeleri koyuyor ama onların hayatta nasıl tatbik edileceği konusu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bırakılmış ve bunun da müminleri bağlayıcılığı Kur'an-ı Kerim ayetiyle ve ma ataakumur resul fehuzuh ve ma nahakum anhu fentehu. Peygamber size neyi getirir, neyi takdim eder, önünüze neyi koyarsa Allah adına onu alacaksınız. Sizi neden yasaklarsa, neyi sizin için uygun görmezse siz ondan da kaçınacaksınız. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizim için hayatımızın bütün alanlarında bir ana delil olduğu, bir rehber olduğu da yine Kur'an ayetiyle böylece tespit edilmiş oluyor. Yani Yüce Rabbimiz bize Habibi sallallahu aleyhi ve sellemi bir rehber olarak, bir üsve-i hasen olarak bildiriyor ve bu Resul'e, bizim gönderdiğimiz bu Resul'e hayatınızın bütün alanlarında itaat edeceksiniz, uyacaksınız ve onu seveceksiniz şeklinde ayet-i kerimelerle bize peygamberimize Kur'an'ın hayatını yaşamak noktasında peygamberimizi nasıl bir rehber edineceğimiz Kur'an ayetleriyle bildirilmiş oluyor aziz dinleyenlerimiz. Daha sonra tabi insanın Allah ile olan bu ilişkilerinde, ibadet ilişkilerinden sonra insanın üçüncü alanı yaşadığı hayattır. Yani beşeri ilişkilerimizdir. Alışverişlerimiz, ortaklıklarımız, vasiyetlerimiz, miras hususu, evlenmeler, boşanmalar, bütün bunlarda da yine Kur'an bize ana ölçüleri koyuyor. O zaman insanın Kur'an'la ilişkisi demek, alışverişini, ortaklığını, vasiyetini, mirasını, evlenme hukukunu ve ibadetlerini, daha sonra devam edecek olan ahlaki alandaki ölçüleri Kur'an'a kerime göre ayarlaması demek. Yani bir insan eğer Kur'an ölçüleriyle Müslüman olacaksa veya bir insanın Kur'an ölçülerine göre Müslümanlığı değerlendirilecekse, o zaman onun sadece imanı veya sadece ibadet hayatı yetmiş olmuyor. Ya içtimai hayat dediğimiz fertler arası bütün ilişkilerdeki alışverişi, ortaklığı, vasiyeti, mirası nasıl taksim ettiği, kimle evlendiği, nasıl evlendiği, nasıl boşandığı, bütün bu alanlar Kur'an-ı Kerim'in doğrudan doğruya hüküm koyduğu alanlardır ve Kur'an insanı, Kur'an Müslümanı ancak bu ölçülerde Müslüman olabilen insandır. Yoksa insan Kur'an-ı Kerim'in bu noktalardaki emirlerini, ölçülerini bir tarafa bırakır, başka ölçülere göre alışveriş yapar, başka ölçülere göre miras taksim eder, başka ölçülere göre evlenir veya boşanırsa, hayatın o alanlarında Kur'an'dan veya bir başka ifadeyle, daha açık bir ifadeyle Rabb'in kendisini seçmiş olduğu hayat tarzından kopmuş oluyor. Onun için de Kur'an'la ilişkimiz bizim en temel ilişkimizdir aziz dinleyenlerim. İnanç esasları, ibadetler, muamelat dedik ve daha sonra yine Kur'an-ı Kerim ukubat dediğimiz ceza hukuku ile ilgili müeyyideler koyuyor. Demek ki o cezalar da Yüce Rabbin koyduğu cezalardır. Bir insanın o cezaları görmezden gelip daha farklı kaideler uygulaması da bir mümin için elbette ki hiçbir zaman uygun olmayacaktır. İdare edenlerle edilenler arasındaki bütün ilişkiler yine Kur'an-ı Kerim'de tanzim ediliyor. Burada da iki temel kelime üzerinde duruluyor. Bir adalet, ikincisi de istişare veya şura dediğimiz husus. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'in insanlara özellikle davet ettiği bir husussa insanın o gönül dünyasının gelişmesi dediğimiz ahlaki hükümler. Bir insan imanın kemaline nasıl ulaşır? İhlasa nasıl ulaşacaktır? Takvayı nasıl bulacaktır? Faziletleri nasıl elde edecektir? Bütün bunların yollarını yine bize yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, daha doğrusu bize o Kur'an-ı Kerim'i gönderen, o Kur'an-ı Kerim'i son kitabı, son Nebi'ye, Habibine ulaştıran, onun vasıtasıyla bizlere ulaştıran Yüce Rabbimiz bize bildiriyor. Kısacası Kur'an-ı Kerim'deki her ayet kulla ilgili murad-ı ilahinin beyanıdır. Bizi yaratan Rabbimiz bizden nasıl bir kulluk istiyor? Bunun beyanıdır Kur'an-ı Kerim. Yine Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir baktığımızda ana hatlarıyla bilimsel gerçeklerle karşılaşıyoruz. İnsanın yaratılışı, her şeyin sudan yaratılışı, sütün nasıl teşekkül ettiği, parmak izi dediğimiz hadise, böyle modern bilgilerin, insanlığın yeni yeni ulaştığı bilgilerin 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim'de nasıl izah edildiğini, nasıl ifade edildiğini bizlere gösteriyor. Özellikle parmak izi dediğimiz hadise, Kur'an-ı Kerim parmak izi konusunda duruyor. Daha doğrusu parmaklarımızın ucu noktasını Kur'an-ı Kerim özel olarak ayetlerle belirtiyor. Mesela buyruluyor Kıyamet Suresinin 3 ve 4. ayetlerinde, insan onun kemiklerinin yeniden toplanmayacağını mı zannediyor? Çünkü o günkü müşrikler özellikle de ölümden sonraki dirilişe çok itiraz ediyorlardı. biz toza toprağa kavuşacağız. Kemiklerimiz bile toz toprak olacak. Senin bahsettiğin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o diriliş nasıl olacak? Biz toprağa karışacağız. Kur'an-ı Kerim ise bir soru koyuyor önümüze. İnsan o kemiklerin sanki bir daha toplanmayacağını, diriltilmeyeceğini mi zannediyor? Hayır, öyle değil. Biz kemikleri dirilttiğimiz gibi insanoğlunun parmak uçlarını da yeniden tanzim edeceğiz, düzelteceğiz. Belki o gün olaya, o günkü insanlar vücudun en uç noktası, parmak uçlarının diriltileceği noktasında bakıyordu. Ama bugün bakıyoruz ki yeryüzündeki şu kadar insanın parmak izleri farklı. Kur'an-ı Kerim orada adeta bir işaret veriyor. İnsandaki o şifreye Kur'an-ı Kerim temas ediyor ama insanoğlu oradaki şifreyi Kur'an-ı Kerim indikten şu kadar yıllar sonra ancak çözebiliyor. Onun için de Kur'an-ı Kerim bilimsel gerçeklerinde hep önünde giden ilahi bir kitap. Astronomi noktasında, dağlar noktasında Kur'an-ı Kerim ayetlerinde çok ince beyanlar var. İnsanoğlu kainattaki yeni sırları farklı usullerle yeni yeni okumaya başladığında hep dönüyor Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle yeniden buluşmuş oluyor. Ayet-i Kerime'de buyuruluyor mesela Nebe suresinde, biz yeryüzünü bir beşik gibi kıldık, dağları da o yeri taşıyan kazıklar kıldık. Ve nihayet Kur'an-ı Kerim bize, aziz dinleyenlerim, geçmiş peygamberlerin kıssalarını anlatıyor. Her peygamberden insanlığa akseden güzellikleri anlatıyor. Ve bu kıssalarında anlatış sebebinin müminlerin kalplerine bir sebat gelsin, onlardan birer ibret alasın diye ve en son olarak Kur'an-ı Kerim bize dua ayetleriyle hitap ediyor. Yüce Rabbimize ellerimizi açtığımızda nasıl dua edeceğiz? Hakkın kelamıyla Allah'a iltica etmek, özellikle Kur'an-ı Kerim'de Rabbena, ey Rabbimiz diye başlayan ayeti kerimeler bizler tarafından tekrar tekrar okunmalıdır aziz dinleyenlerim. Çünkü Rabbin kelamıyla biz ona ellerimizi açacağız ve ona dua etmiş olacağız. Onun için de bir müminin, bir Müslümanın Kur'an'la hukuku en önemli bir hukuktur. Kur'an'la hukuku demek, önce Kur'an'a inanan her Müslüman onu Rabbin indirdiği lafızlarla doğru bir şekilde okuyacaktır. Daha sonra o lafızların hayatımıza yansıyan manasını anlamaya çalışacağız. Allah Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken Yüce Rabbimiz ne demek bu? Alemlerin Rabbi ne demek? Hamd ne demek? Bunu da insan bilecek ve sonra bunun eğer bir gönlümüzle ilgili bir tefekkür tarafı varsa onu hayatımızda geliştirecek. Tefekkürü geliştirecek. Yok bizim hayatımıza gerçekten bir emir veya nehi şeklinde bir beyanı varsa bu ayetlerin, onu da insan anlayacak. Rabbim bunu emrediyor diyecek. Mesela Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh var. Peygamberimiz Ebu Cehil için bu ümmetin firavunudur diyor. Fakat onun oğlu İkrime Kur'an-ı Kerim'e öyle aşık ki o günkü Kur'an sayfelerini eline aldığında gözyaşları böyle o sayfelerin üzerine dökülür ve İkrime radıyallahu anh, bu benim Rabbimin kelamı, bu bana Rabbimin ikramı der, gözyaşlarıyla o ayetleri okur ve adeta yaşayan, yürüyen, canlı bir Kur'an olma gayretinde olurdu. Sahabe-i kiram dediğimiz o Allah Resulü'nün yetiştirdiği nesil, belki bir başka ifadeyle Kur'an nesliydi aziz dinleyenlerim. Vahiy nesliydi. Hayatlarını tamamen vahye göre tanzim etmişler. Kadınıyla, erkeğiyle, büyüğüyle, küçüğüyle hepsi hayatlarını o vahiy-i ilahiye göre tanzim etmişler. Onlara vahiy nesli demek mümkün, Kur'an nesli demek mümkün. Böylece hayatı tamamen Kur'an merkezli yaşayış haline getiren bir nesil. Daha sonra ise gerçekten Kur'an'ı okuyup anlamak, sonra da yaşamak. Nitekim Hazreti Ayşe annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakı sorulduğunda kendisine, siz diyor hiç Kur'an okumaz mısınız? Yani Kur'an bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı hayatın adeta yazılı şeklidir. Resulullah Efendimiz de Kur'an'ın adeta insan haline gelmiş, insan-ı kamil haline gelmiş şeklidir. Bu bakımdan da bizler Kur'an'la ve Resulullah'la olan ilişkimizi bu manada geliştirmek ve gerçekten de hadiste belirtildiği şekilde bir canlı Kur'an olmak gibi bir ana görevimiz var. Hakk'a giden yolda sırat-ı müstakim üzere yürüyebilmek için. Tabii belki bu hususta özellikle yeni nesillerimizin bir Kur'an nesli olması noktasındaki inşa gayretlerimizi çok küçük yaşlardan başlatmak gerekir aziz dinleyenlerimiz. Osmanlı'da çok önceki sohbetlerimizde arz ettiğimiz bir bet-i besmele merasimi vardır. Bir çocuk 4 yaşını 4 ay 4 gün geçtiğinde ona çok özel bir merasim yapılır. Onu okutacak hoca efendi çağrılır. Özel bir merasim yapılır ve dualarla çocuklarımıza Bismillahirrahmanirrahim diye besmele ile hayata ve Kur'an yolculuğuna başlatılmış olur. İnşallah belki çağımızda da çocukları üzerinde böyle bir manevi hassasiyeti olan anneler, babalar bu geleneği devam ettirmeliler. Nesillerimizin Kur'an nesli olabilmesi için çok küçük yaşlarda onları Kur'an'la, Kur'an hakikatleriyle buluşturmak anneler, babalar için en önemli bir görevdir. Tabii çocuklarımız için böyle bir sorumluluğumuz varken, sorumluluğumuz olduğu gibi bizler için de hayatımızın her anını Kur'an çizgisinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi çizgisinde götürebilmek en önemli bir kulluk borcudur. Kulluğun kemali ancak Kur'an'la ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşabilen bir hayattır.